Ayrım 5. Kadın Öykülerinde Doğu. Hazırlayan Hande Öğüt. Sayfa 44. Cevahar Mehta, imparatorluğun beslenme dizgesini olduğu kadar ruhsal dizgesini de çözmüştü. İmparatorluğun çok gelişmiş, karmaşık zihinselliğinin aslında nedenli basit bir yapının üstünde durduğuna şaşacaktı sonraları. Bu yapının iki zayıf noktası vardı. Birinci zayıf nokta, imparatorluğun dünyaya barış, uygarlık, merhamet getirdiği yanılsamasına bizzat kendi halkının da inanmasıydı. Bıçak kemiğe dayanınca mecburen silaha sarılmış insanların katledilmeleri gerekli canavarlar olduğuna halkını ikna edebiliyordu yöneticiler. Ama silahsız ve tepkisiz köylülerin yok edilmeli gerekliliğine inandıramıyorlardı. Hem sonra pamuğu ve keteni kim toplayacaktı? İşte ikinci zayıf nokta da buradaydı. İmparatorluğun yurttaşları doğulu halklar gibi vazgeçmesini bilmiyorlardı. Lanet olsun sizin pamuğunuza, keteninize deyip azla yetinmeye razı gelemiyorlardı. Cevahar Mehta onların müzakere masasına oturacaklarını biliyordu. O soğuk kibarlıklarıyla ve kafalarında binbir düzenle gelecekler, ödün veriyormuş gibi davranırken ne ödün koparabileceklerine bakacaklardı. Cevahar Mehta, imparatorluğun iki gizli silahını da çözmüştü ama ne yazık ki bu silahlara karşı çaresizdi. O, mülksüz bir halkın küçücük bir bölümünü oluşturan varsıl ailelerden geliyordu. Zenginlikten utanan oğul. Mülkü ve parayı elden çıkartarak ancak saflığa ulaşılabildiğine inananlardandı. O nedenle ne kadar zeki olursa olsun, almak eylemine koşullanmış uygarlıklardaki insanların zihin yapısını tas tamam tahayyül edemiyordu. Bu uygarlıkların iki gizli silahından biri yenilik yaratabilme yetisiydi. Paraya ve bilgiye dayanan bir güçtü bu. İkinci gizli silah ise, her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsan her şeyi değiştir ilkesiydi. Ancak bu iki silahın buluşmasının somut sonucundan böyle bir ucube doğabileceğini ve imparatorluğun bu ucubenin tüm zararlarına vakıf olmasına karşın bu yeni buluşu 8. dünya harikası gibi insanlığa sunacağını Cevahar Mehta düşleyemezdi. İmparatorluğun son icadı ucube, bedenlerin hava alma ve su salma yaşamsal ihtiyacını ve işlevini imkansızlaştıran yapay bir elyaftı. Ketenden dokunmuş ifil ifil, pamuktan dokunmuş yumuşacık, havadar kumaşların pabucunu dama atan. İmparatorluğun sömürgelerinde ve dostu ülkelerde kadınlar içlerini gösteren ve ütü istemeyen, bu saydam kumaştan iç çamaşırlarına, bluzlara bayılıyorlar. Erkekler aynı kumaştan tiril tiril frenk gömleklerini kırış kırış pamuklu gömleklere yeğliyorlardı. Kadın bacaklarını çıplak tene çeviren yapay elyaflı çoraplara ise herkes hayrandı. Kadın hakları savunucuları ev işlerinin en tatsızlarından ütüyü gereksizleştirdiği için yapay elyaf kumaşları desteklediler. Teri emmiyormuş. Ne gam. Terlemeyi durdurmalı. İmparatorluğun laboratuvarlarında bilim adamları ter keseciklerinin ağzını mühürleyecek koku gidericiler oluşturdular. Aslında koku filan giderdiği yoktu püskürtülen bu nesnelerin. Kokulara yol açan teri salgı bezlerine hapsediyorlardı. Yeni bir ürün, yeni bir iş kolu icadı olmuştu. Renk renk, boy boy, marka marka koku giderici ilaçlar, şık ambalajlar içinde keselerine uygun yılbaşı, doğum günü vesaire armağanı seçmekte zorlananları cicili bicili tezgahlarda bekliyordu. İş kolu gelişiyordu. İşsizlere gün doğmuştu. İşçi hakları savunucuları da bu nedenle ter hapsediciler meselesini kurcalamaktan kaçındı. Bilime güvenen Cevahar Mehta eninde sonunda tıpçıların seslerini yükselteceklerinden emindi. İnsan gövdesi ter salgılayan bezlerle donatılmışsa bu gelişim doğanın milyonlarca yıllık yazboz tahtasındaki konuyla ilişkin tek elverişli seçenek olarak belirmiş demektir ve bu seçeneğin bir hikmeti olmalıdır. Ama hayır, tıpçılardan ses seda çıkmadı. Kim bilir, belki imparatorluğun yüksek tıp kürsülerini işgal eden baylar da beğenmişlerdi ter emmeyen bu saydam kumaşları ve onlarla birlikte hayata üşüşen koltuk altı püskürteşlerini. Cevahar Mehta müzakere masasına oturduğunda dünyada işler bu merkezdeydi. Pamuğun ve ketenin hükmü kalmamıştı. Masadan kalkıldığında imparatorluk hala dünya kumaş imalatını ve piyasasını elinde tutuyor, gözden düşmüş pamuğun ve ketenin vatanı, baharat ülkesinin yeni yöneticileri ise ellerinde karşılıksız çek gibi kala kalmış, özgürlük bildirgesiyle acının bitmesini bekleyen mücadele yorgunu kitleleri nasıl doyuracaklarını kara kara düşünüyorlardı. Dokuma fabrikaları kurmalı. Zenginlerden imparatorlukla arası bozuk olanları, kimisi gayet ilişkiler içinde ola gelmişti sömürgecilerle, fabrika yatırımlarını ikna etmeli. Rakip imparatorluktan düşük faizle borç almalı. Dünyanın kokuşmuşluğunu garip kimyasalların zehri altında saklayan havaya hasret, çürümüş derisini tansıklı bir merhem sürer gibi yumuşacık doğal kumaşla kaplamalı. Ucuz emekle dokunacak kilometrelerce kumaşla. Peki bunu mücadele yorgunu kitlelere kim nasıl anlatacak? Aç açına yaşadığınız köylerinizi terk edin. Şehirlerin yamaçlarında türemiş havaya hasret, kokuşmuş izbelere tıkılın. Aç acına kumaş dokuyun. Dededen kalma tezgahlarınızda değil, hızlı hızlı çalışan, size ürkünç gelen makinelerde. Dikkatli olun, elinizi parmağınızı kaptırmayın. Kim hangi hakla daha fazla özveri isteyebilecek? İşte dedi Cevahir Mehta'nın ekibindeki ölümseverler. İşi savaşla halletmezsen olacağı budur. Kitlelerin yarısı telef olmuştu. Savaşı sürdüreydik. Bunca kalabalıkla uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Cevahir Mehta öfkeli arkadaşlarını yatıştırdı. O zaman üretecek eller de bulamayacaktık dedi. Baharat ülkesinin kurtuluşu için arı gibi çalışkan milyonlarca ele ihtiyaç vardı. Milyonlarca çalışkan el, acının dinmesini bekleyen milyonlarca yürek, doyurulmayı bekleyen milyonlarca mide demekti. Baharat ülkesi bu çıkmazda umarsız mıydı? Birileri çoktan imparatorluğu arar olmuştu. Hiç olmazsa çocuklarımızı okutacak okulları vardı imparatorluğun. Kitlelerse onlara acıdan arınmış bir yaşam vadeden bu ufak tefek sakin adamı sevmişlerdi. At sırtında kılıç sallarken nasıl öfkesiyle kayalar kadar sessiz halkı yerinden oynatabilmişse, öfkesi dindikten sonra kavuştuğu sükunetle onları öyle yatıştırabiliyordu. Halkla önder arasında aşk benzeri bir bağ kurulmuştu. Acının bitmesi için ilk koşul imparatorluğun defedilmesi ise Mehta sözünü tutmuş, imkansız aşılmış, imparatorluk kovulmuştu. Güvenilir adamdı Mehta, bir bildiği vardı onun. Acının bitmesi için ikinci aşama fabrika ise köylerindeki kulübelerini terk edip şehir kıyılarındaki izbelere geçerlerdi elbette. Halkın bu uysallığı Cevahir Mehta'yı ağlattı. Hele kadınların ki, kıyılarda köşelerde gizlenen, gizliliğin içinde ülkeyi uğursuz bir ağ gibi saran dul evlerinin sakinleri, 7'den 70'e. Kimi varsıl ama zalim ailelerin bahtsız gelinleri, kimi başlık parası uğruna 7-8 yaşındayken evlendirilmiş yoksul çocukları. Kocaları öldükten sonra terk edildikleri dullar evi denen bu ışıksız barakalarda hepsi yoksul, yoksun ve aç. Ekmek parası için ya dilenecekler ya fahişelik yapacaklar. Sanayileşme atılımı güneş gibi doğacak karanlık dünyalarını. Dokuma işçiliğinin karşılığında 3 kuruş alıyorlarmış. Ne gam. Mehta yönetimi dul evlerini kadın işçiler için yurtlara çevirdi ya, onları topluma kattı ya da toplumu viranelere kadar genişletti ya, yeni dul evleri açılmasını yasakladı ya. Mehta, imparatorluğun tek hayırlı eylemi derdi, dul eşin ölü kocayla birlikte yakılmasını buyuran eskil uygulamanın yasaklanmasına. İmparatorluk cinayi geleneğe son verip vicdanını rahatlattıktan sonra mantar gibi biten dul evlerini görmezden gelmişti. Geleneğin zamanı uydurulmuş bu yeni şeklinden asla rahatsızlık duymamıştı sömürge yönetimi. Sömürgelerdeki baş dostu gelenek değil miydi? Özün aynı kalması için biçimin değişmesi gerekmiyor muydu? Gelenek, toplumun ritmi, zamanın kalp vuruşları, eskil davulun tamtamı. Tokmağı tutanla el sıkışırdı imparatorluk. Böylece davul, sahibinin değiştiğinden habersiz, inlerdi tokmağın darbeleri altında. Tam, zamanın kalp atışları. Zengin, fakir, yaşlı, genç, tüm kadınların ve kız çocuklarının kabusuydu dullar evi. Oraya gitmektense yakılmayı yeğlerdi pek çoğu. Kadınların Mehta'ya bağlılığı işte bu yüzden derin ve güçlüydü. Öte yandan Mehta'nın ekibinde yeni çatlaklar baş gösteriyordu. Cevahar Mehta'nın kitleler üstündeki büyülü etkisini tehlikeli buluyordu arkadaşları. Bu tehlikenin henüz somut bir belirtisini yakalayamamışlarsa da. İşin gerçeği, halkla Mehta arasındaki aşkı düpedüz kıskanıyorlardı ve kıskançlığı onurlarına yediremediklerinden asıl duygularını maskeleyecek sebepler yakıştırıyor, olasılıklar uyduruyorlardı. Mehta, sabırlı bir hoşgörüyle kıskançlık dalgasının geri çekileceği zamanı bekliyordu. Fabrika çarkları dönüyor, top top kumaş, baharat ülkesinden tüm dünyaya sarkıyor, gelir fabrika sahiplerinin ceplerine ve rakip imparatorluğun faiz hesaplarına akıyordu. Makineler el kol kopartıyor, eski köylü yeni gecekondullar ölüyor, yakınmasız ölüyor ve durmadan ürüyorlardı. Dünyadan ve hayattan öç alırcasına. Yoksul ve yoksun hayatlarında doğanın bahşettiği tek neşeyi bedenlerinden söküp alamazdı hiçbir güç. Mutlu rüyalar vadeden altın tozu gene yaygınlaşmaya başlamıştı, yorgun vardiyaların sonunda. Bütün yara berelerine, kanamalarına karşın baharat ülkesi tek başına ayakta durabiliyordu. Cevahar Mehta ve ekibi yakınmasız kitlelerle birlikte ülkelerine dünya üzerinde bir yer açabilmişlerdi. Açabilmişlerdi de ne olmuştu? Acının bitmesi için zenginlerin payını yoksullara dağıtmalı dedi yönetim ekibinden biri. Öyle çok yoksul vardı ki, mücevherleri bol 3-5 zenginin malını dağıtmak derde deva olamıyordu. Baharat ülkesinde petrol kuyuları, maden yatakları, geniş tarlalar, dünyaya satılacak makineler üreten fabrikalar yoktu ki onların sahipleri olsun. Halka yoga öğretelim dedi bir diğeri. Bu onları sakinleştirir. Şu afyon karşıtlığından vazgeçmeliyiz buyurdu Beriki. 69 sevişme türünün okullarda zorunlu öğretimini önerenler oldu. Fabrikalarda sürekli müzik yayını bile düşünüldü. Tüm yönetim ekibi yüzlerini umutlu bir bekleyişle Mehta'ya çevirmişlerdi. Sanki kısa bir süre önce halkla arasındaki aşkı kıskananlar onlar değillerdi. Ne olursa senden olur şef diyorlardı. Mehta ise gene olaylar ve gelişmeler anaforunun tam ortasında durup bu karmaşık süratin yönünü belirleyen ana akışı seçmeye çalıştığı bir dönemindeydi ömrünün ve yazdığı tarihin. Son derece dingindi arkadaşlarına. Ben ayrılıyorum dedi. Arkadaşlar önce donup kaldılar, sonra yıldırım çarpmışçasına titrediler. Tepki veren bedenleriydi. Zihinleri Mehta'nın sözlerini algılayamıyordu. İmparatorlukla mücadele ederken sömürgecilerden huy kapmış, vazgeçebilmek denen şeyi unutmuşlardı. Kimisi kısa süre önce doruğa ulaşmış kıskançlığı, Mehta çapında duyarlı ve büyük bir zekanın sezmemesinin imkansızlığını hesaba katarak bir intikam düzeniyle karşı karşıya kaldıklarını bile düşündü. Bizi cezalandırmak size yakışıyor mu şef? Lütfen bana böyle seslenmeyin dedi Mehta. Sizi cezalandırdığımı da nereden çıkarttınız? Bizler kader yoldaşıyız. Birlikte büyük bir iş başardık. İmparatorluğu yendik. Bir devrim yaptık. Hem de halkın yüreğine korku salmadan. Bunu unutmak ne mümkün? Artık bana ihtiyacınız kalmadı. Aklımın ve düş gücümün yaratabileceği ne varsa siz yol arkadaşlarıma ve halkıma verdim. Yıllardır gecede sadece 3-4 saat uyuyorum. Yıllardır kadın sarmadım, kucağıma evlat almadım. Bundan sonra kadın mı saracağım, baba mı olacağım? Hayır, bırakın da huzur içinde öleyim. Rüzgarın sesini, kuşların cıvıltısını, toprağın kokusunu duya duya geçireyim son yıllarımı ya da aylarımı. Arkadaşları telaşla atıldılar. Hasta mısınız şef? Niçin söylemiyorsunuz? Hemen imparatorluğun en iyi doktorlarını getirtelim. Biliyorsunuz, şimdi bizimle dost olmak istiyorlar. Tıpları onların olsun dedi Mehta. Dünyaya sentetik elyaftan kefen biçilmesine razı olan tıp onların olsun. Hasta filan değilim. Niçin anlamıyorsunuz? İnsanın belli sınırları vardır. Kimisinde içerilen alan geniş olabilir ama sonuçta o alanın da bir sınırı vardır. Sınıra vardım, tükendim. Bakın, iyi kötü ülkemiz ayakta. Doğal kumaş dokuyor, her şeye karşın dünyaya satabiliyoruz. Kurtuluşa kadar çeşit çeşit mücadele yöntemleri geliştirdim, uyguladım. Kurtuluştan sonra sanayinin kurulması ve geliştirilmesi, okulların, hastanelerin yaygınlaştırılması için gecemi gündüzüne kattım. Utanç verici dul evlerini kapattırdım. Beni seven demeyeceğim, ülkesini ve ülkesinin bağımsızlığını seven koca bir öğretmenler, hekimler, mühendisler kuşağının yetişebilmesine emek verdim. Mehta yutkundu, dilinin ucuna geleni söylemedi. Sizin geçimsizliklerinize, kıskançlıklarınıza, küçüklüklerinize katlandım demedi. Bunları başardım. Artık yaratıcı hiçbir düşünce gelmiyor aklıma. Artık işgal ettiğim makamı hak etmiyorum. Siz beni süslü bir mumya gibi o törenden bu törene sürüklemek isteyebilirsiniz. Ama işte buna katlanamam. Bunu kabul edemeyecek denli saygım var kendime. İşi biten çekilir, yerini yenilere bırakır. Yaşamın kuralı budur. Yaşamın kurallarının dışında bir iktidar yöntemi olmaz. Olursa yanlıştır. Cevahar Mehta, beyaz harmanisini giydi, başkanlık konusundan yürüdü, gitti. 101 sütunlu eyvanı içeren malikane, bir zamanlar bir derebeyine aitti. Mehta ve ekibi, sayısı bir düzineyi geçmeyen varsıl sülaleyi ülke çapında daha adil bir varlık dağılımına ikna ederken, burasını kamulaştırmış, ailelerini kurtuluş mücadelesinde yitirmiş kimsesiz yaşlılar için bakım evi haline getirmişti. Mehta artık burada kalıyordu. Emekli maaşı almayı reddettiğinden tümden yoksuldu. Kendisine diğer yaşlılardan farklı davranılmasına asla izin vermiyordu. Yaşlıların çoğu okur yazar değildi. Ömürlerinde ellerine gazete almamış, dolayısıyla Mehta'nın fotoğraflarını görmemişlerdi. Hiçbiri onu tanımıyor ama hepsi onu biliyordu. Cevahar Mehta'nın görevden çekilmesi halk arasında söylenceleşmişti. Kimse onun emekliye ayrıldığına inanmıyor, büyük çoğunluk kılıç kuşanıp dağlarda ovalarda at koşturduğunu, kötü ruhları ülkeden kovduğunu dillendiriyordu. Onu at sırtında gördüğüne yemin eden yüzlerce insan vardı. Güzel rüyalar sunan altın tozuna pek el sürmeyen, dolayısıyla olayları doğal sınırlar içinde ve neden-sonuç ilişkisi silsilesinde değerlendirebilen, okumuş yazmış kimselerse, özgürlük mücadelesi yıllarında olduğu gibi gene kılık değiştirip halkın arasında dolaştığını, devrimin yolundan sapıp sapmadığını denetlediğini düşünüyorlardı. Görüldüğü üzere altın tozuna tutsak olmuşlarla bu tutsaklığın yanı başında özgür yaşadıklarını sanıp sadece arada sırada tozun dumanında yararlananların inançları ve düşünceleri temelde aynıydı. Sadece farklı sözler ve farklı imgelerle kendilerini ifade ediyorlardı. Kimse, örneğin yönetim arkadaşlarından herhangi birinin ya da birkaçının Mehta'ya komplo kurup onu canından edebileceğine ihtimal vermiyordu. Mehta, herkes için ölümsüz değermişti. Mehta içinse sömürge yönetiminin cani maşalarına yakalanmamanın en emin yolu olan değişik kılıklarla ve yüzlerle dolaşma zorunluluğu tüm mücadelenin belki de en yıpratıcı yanıydı. Çeşitli rollere çıkan bir oyuncu gibi renk renk boy boy perukaları, takma saç ve bıyıkları vardı. Yüzünü mü nasıl değiştiriyordu? Usta bir makyajcı sayesinde elbette. Bu öyle marifetli bir kimseydi ki, Mehta'nın bir insanın özgürlüğünü en az yüzü kadar kanıtlayan ellerine ve ayaklarına da deyim yerindeyse makyaj yapıyordu. Söz, eylem, ruh beden bütünlüğüne inanan Mehta için fiziksel varlığındaki bu birbiriyle ve onun doğal haliyle çelişen, hatta düpedüz onlara ters düşen yapay değişimler neredeyse alçaltıcıydı. O nedenle emeklilik günlerinde zayıf gövdesini olağanca cılızlığıyla ortaya koyan işte bu sade, ak harmaniye bürünüyor, ne şapka ne gözlük takıyordu. O kadar zayıflamıştı ki resmi dairelerden birine işi düşse, örneğin polise gitmesi gerekse, kimse bu yoksul yaşlı adamın duvarda resmi asılı duran Cevahar Mehta olduğuna inandıramaz, deli muamelesi görürdü. Mehta herkes için ölmüştü. Bunu zerrece umursamıyordu. Baştan beri kendi için istediği yalın, dingin ve doğal bir yaşamdı. Gençliğinde çevresinde tanık olduğu yoğun acı bu isteğin gerçekleşmesini yasaklamış, adalet duygusu ona zulme isyandan başka seçenek bırakmamıştı. Şimdi son günlerini dilediğince tamamlayabilecek miydi? Ona azıcık pirinç lapası, birkaç hurma ve sudan ibaret öğle ve akşam yemeklerini getiren görevli kadın ise Mehta'yı tanıyordu. Mehta bambaşka bir hayatta, belki uzak bir gezegende, yani varsıl bir konakta geçmiş çocukluğunun o çok sevgili dadısına benzetmişti bu kadını ve ondan kimliğini kimseciklere çıtlatmaması koşuluyla saklamamıştı. Aya diye sesleniyordu kadına, yani dadı. Sonuçta iki yalnız ihtiyardılar, küçük bir sırrı paylaşan. Kadın onurlanıyordu. Acı içinde geçmiş hayatının sonunda ona sunulmuş bir madalya idi Mehtan'ın Ay'a seslenişi. Dullar evinden Mehtan'ın sanayi devrimi sayesinde kurtulmuş eski bir dokuma işçisi. Kurtulmuş ve dullar evine terk edildiğinde elinden alınan yavrularına kavuşabilmiş. Yavrulara el koymuştu aile çünkü çocukların çalışkan ellerine ihtiyaçları vardı. Aya'nın Mehtan'a minneti sonsuzdu. Anaların da veli olabileceğini saptamıştı Mehtan'ın yasaları. Kırlaşmış, uzun ve hala ipeksi saçlarıyla kurulamak isterdi Mehtan'ın ayaklarını. Mehta izin verseydi eğer. Mehta durmaksızın ülke için çalışmıştı. Şimdi hiç olmazsa Ay'a, elinden geldiğince Mehta'ya bir şeyler sunabilmeliydi. Ne sunabilirdi ki yoksul ve yaşlı bir kadın yüreğini doldurup taşan bağlılıktan başka? Kaderin oyununa bakın ki, Mehta için gördüğü küçük hizmetten öte ona bir şeyler sunabilmek şöyle dursun, bitkin yaşlı adamdan kendisi için can parçası için umarsızca talepte bulunmak durumundaydı. Bir imdat çağrısıydı bu, acil ve yaşamsal. Mehta içinde isyanla kabaran öfkeye, yüreğinde sızım sızım boşluklar oyan yenilgi duygusuna karşın sakince dinleyebildi gözü yaşlı Aya'yı. Aya'nın 3 çocuğu, 16 torunu vardı. Büyük oğlu 7 çocuğunu doyuramadığı için kızlar da birini talibi çıkanı evlendirmişti. 7 yaşında bir çocuktu gelin. Aya karşı çıkmış, sözünü dinletememişti. Derken 32 yaşındaki damat bir iş kazasında ölüvermiş, çocuk gelini baba evine yollamıştı erkek tarafı. Ve şimdi Aya'nın oğlu, Aya'nın ancak dullar evi cehenneminden kurtulduktan sonra kavuşup bağrına bastığı, öpüp okşayabildiği aynı oğul, kendi öz kızını, küçük yavrusunu dullar evine bırakmak üzereydi. Aya kıyameti kopartıyor, sonuç alamıyordu. Açlık insafsız bir efendiydi ve onun hükmüydü yürürlükte olan. Mehtan'ın yaşlı sesi sordu. Ne yoğun bir içsel sıkı düzen gerektirmişti bu sesin titrememesini sağlayabilmek. Dullar evlerini lağv etmiştik. Gene mi açıldılar? Üstelik yasayı çiğneyerek. Ne zamandan beri? Aya'nın gözleri yerdeydi. Sebebini kestiremese de derin bir utanç duyuyordu. Mehtan'ın yüzüne bakamadan, evet diye fısıldadı. Yeni yeni ve gizli gizli açılmaya başladılar. Kim hangi cüretle açıyor bunları? Benim duyduğum işten el çekmiş yaşlı fahişeler. Paramız bol, sevap için dulları alıp bakacağız diyerek gizli gizli işletiyorlarmış bu evleri. Tabii genç ve çocuk dulları çalıştırıp sömürüyorlar. İhtiyarları da açlıktan ölmeye terk ediyorlar. Peki oğlun bütün bunları bilmiyor mu? Bilmem dedi Aya, gözleri hala yerdeydi. Herhalde hikayenin ilk kısmına inanıyor. Yani dullara sevap niyetine bakıldığına, daha da alçak bir sesle ekledi. Ya da işine öyle geliyor. Çocuğun anası ne diyor peki? Aya fısıldadı. Hiç, ne desin fukara? Mehtan'ın gözünde son demlerde sık sık ansıdığı çocukluğundan yürek yırtan bir sahne canlanmıştı. Küçücük bir kız, kara üzüm gözlü, örgülü saçlı, konağın bahçıvanının kızı, Mehtan'ın oyun arkadaşı. Çocukluğun henüz sınıf ayrımıyla bölünmemiş dünyasından hoyrat bir el çekip alıyor onu. Henüz kadın olamadan, kadınlık görevlerinin altında ezilsin diye kocaman bir adama karı diye veriyor. Mehta uzaklaşan arabanın arka camına yapışmış o küçücük yüzü anımsıyor. Çocukluğun İrem bağına veda eden o kırık yüzü. 60 yıl sonra yaşlı kalbinde biricik arkadaşını neden ve nasıl yitirdiğini kavrayamayan o oğlan çocuğunun yüreği ince ama keskin bir sızıyla delen acısını duyuyor. Neden diye sormuştu ninesine, neden gitti? Töre böyle demişti ninesi. Çocuk cevara inandırıcı gelmeyen, yetersiz bir yanıt ve alt edilecek ebedi düşman. Bunu ta varlık içinde ıssız çocukluğunun o acı gününde öksüz kaldığında öğrenmişti. Onu en çok seven, onun en çok sevdiği o küçük insanı, oyun arkadaşını, kız kardeşini, ilk aşkını yitirdiği gün ve sonra unutmuş muydu? Hep canlı kalabilmek için sürekli şekil değiştiren masal cini gibi eskil hayatın ritmi onu aldatmış mıydı? Kadın erkek, genç ihtiyar çocuk, akil ve divane, acının ve mücadelenin ateşinde kaynaşıp tek beden olurken, kaynaşmanın altında varlığını sinsice sürdüren, pusu kurmuş bekleyen, uçuruma dönüşmek için fırsat gözleyen, o en eski ve hain çatlağı hafife mi almıştı? Kendinden önceki halk kahramanlarını, devrim önderlerini erken ölümlerle alıp götüreni, gırtlağına batmış soluğunu kesen bir kılçık gibi duyumsuyordu. Artık biliyordu, kahramanların eceli ne devasız hastalıktan, ne kurşun veya bombadandı. Onları bu hain kılçık öldürmüştü. "Benden tam olarak istediğin ne?" diye sordu Aya'ya. "Bilmiyorum," dedi Aya. "Başka kimsem yok ki. Kime başvurayım?" Gözlerini yerden kaldırıp, kimsesizin kimsesi bellediği Cevahir Mehta'ya baktı. Yaşlı, yorgun, yalnız bir adamdı karşısındaki. Aya'nın gözlerinde hala ümit vardı. Çene kasları ise umarsızlıkla kasılmıştı. "Eğer uygun görür, izin verirseniz, torunum buraya kapılansın. Sizin hizmetinizi o görsün, haftalığımı o alsın," dedi. "Maksat, evden bir boğaz eksilmesi değil mi? Dullar evine ben giderim. Hesap tamam olur." Ocak 2011. 5. ayrımın sonu. Sayfa 54.